podcastille.
Allah Allah. Kim bağırdı öyle?
Haluk, birisine bir şey oldu galiba.
Hüsrev Bey'in sesine benziyordu ama.
Ah, evet evet, onun sesi gibiydi.
Ne oldu? Kim bağırdı?
Vallahi Hüsrev Bey'in sesi olmalı.
Hem ses değil, basbayağı çığlıktı. Aman Allah'ım, adamcağıza bir şey olmasın.
Vedat, ne oluyor şekerim? Niye çıktın yukarıya?
Yok bir şey, sen çocuğu yatır, buraya çıkmasın.
Ay, muhakkak bir şey oldu adama. Haluk, ne duruyorsun öyle, bir şeyler yapsana.
Ne yapayım hayatım?
Ne bileyim, karakola gidip polis çağıralım. Ya da dairesinin kapısını çalalım.
Bu iyi fikir işte, içerideyse açar. Bir şey olup olmadığını sorarız. Hüsrev Bey! Hüsrev Bey!
Ne oluyor?
Yok bir şey, oğlanı yatırdın mı sen?
Evet, uyudu. Niye Hüsrev Bey'in kapısını çalıp duruyorsun?
Sen duymadın mı? Birisi bağırdı, çığlık attı.
Çığlık mı? Aman Allah'ım, hiç duymadım. Mutfakta bulaşık yıkıyordum.
İçeride kimse yok galiba. Belki de duymamıştır. Biraz daha çalsanız.
Yok hele var. Apartman yıkılıyor neredeyse ama içeride olsa muhakkak duyardı bizi zaten.
Ne oluyor ayol, bu ne gürültü?
Hüsrev Bey'e bir şey oldu galiba Naciye Hanım teyze.
Aman yarabbim, ne oldu, nerede adamcağız?
Bilmiyoruz Naciye teyze, sesini duyduk, daha doğrusu çığlığını.
Açmıyor mu bu kapıyı?
Yok, içeride olsa muhakkak duyup açardı.
Evet ama ben bile ikinci kattan duyup geldim.
Polise haber versin.
Hayatım, belki adamcağız içeride fenalık geçiriyor. Oho, polis gelene kadar.
Kapıyı kıralım o zaman.
Ama ya adam yoksa, bir yere gitmişse, kapıyı kırmayı nasıl açıklarız o zaman?
Peki ya o çığlık? Basbayağı Hüsrev Bey'in sesiydi. Şimdi bunu düşünemeyiz, kapıyı kırmamız lazım.
Dikkat et hayatım, bir yerini incitecek.
İmkan yok, kıramayız.
Ne yapacağız?
Bir şey mi oldu?
Ha, Ahmet, Ahmet. Hüsrev Bey'e bir şey oldu galiba. İçeri girmemiz lazım ama kapıyı kıramıyoruz.
Hüsrev Bey mi? Hay Allah. Bir dakika, ben de onun dairesinin bir anahtarı var. Temizlikçi kadın geldiğinde kapıyı açmak için vermişti.
Hadi çabuk ol, getir çabuk ol hadi.
Peki Vedat Bey, hemen.
Hadi.
Oğlum yavaş.
Allah Allah. Allah Allah.
Hayrola ya, nedir bu gürültü? Buraya niye toplandınız? Bu kapıcının da nesi var öyle? Deli gibi koşuyor. Az daha merdivenlerden aşağı yuvarlayacaktı.
İyi ki geldiniz Cemil Bey. Hüsrev Bey.
Hüsrev Bey mi? Bir şey mi oldu yoksa?
Bilmiyorum.
Bir çığlık duyduk. Hüsrev Bey'in sesiydi ya da ona çok benziyordu.
Çığlık mı? Allah Allah. Ben niye işitmedim? Neyse, evet.
İşte biz de onu merak ettik. Bir şey mi oldu diye. Kapıyı kırmaya uğraşıyorduk. Ahmet'e anahtar varmış, onu getirmeye gitti.
İşte buyurun.
Ay. Açın çabuk olun.
Açıyoruz Naciye Hanım teyzeciğim, açıyoruz.
Hadi çeviktir, çeviktir.
Yavaş. Hüsrev Bey. Hüsrev Bey. Yok galiba.
Bütün odalara bakalım. Ahmet sen banyoya bak, hadi çocuğum.
Peki. Salonda ve oturma odasında yok.
Baktım bey, banyoda da yok. Bir tek şu oda kaldı.
Bir tek burasının ışığı yanmıyor. Nerede şu elektrik düğmesi?
Durun Cemil Bey. Şurada gardırobun arkasında galiba. Ha.
Burada da kimse yok.
Bakacak bir yer kalmadı. Ahmet, sen şu ışıkları söndür de çıkalım hadi.
İsterseniz her şeyi olduğu gibi bıraksak. Yani eğer adamın başına bir şey gelmişse.
Yok canım, ışıkları söndürmenin ne sakıncası olsun. Söndür oğlum sen. Hadi çıkalım.
Ne oldu, içeride mi?
Yok.
Ne olacak şimdi?
İşin garibi, neredeyse bütün ışıklar yanıyordu. Hüsrev Bey'i bilirsiniz. Otomatı hava kararmadan yakıyoruz diye bize söylenirdi hep. Işıkları yanık bırakıp nereye gider dersiniz?
Polise haber versek?
Yok yok yok, bir yere gitmiş olabilir. Sabaha kadar bekleyelim.
Ama ya adama bir şey olmuşsa?
Eğer içeride olsa görürdük. O yüzden ortalığı telaşa vermeden sabaha kadar bekleyelim derim.
Ama dediniz ya, ışıkları açık bırakıp nereye gitmiş olabilir?
Canım, bir açıklaması vardır elbet. Bir arkadaşı geldi, beklemeden hemen alıp götürdü. Ya da bir telefon meselesi filan.
Peki ya o duyduğumuz ses?
Doğru, bir kat aşağıda olduğum halde ben de duydum o sesi.
Garip. Ben hiçbir şey işitmedim. Peki siz Naciye Hanım?
Yo, ben alt kattayım. Siz duymazsanız ben nasıl duyayım?
Ahmet, ya sen bir şey işittin mi?
Yok Cemil Bey, ama garip bir şey. Sanki dolu bir çuval yüksek bir yerden yere çarpmış gibi bir şey.
Yoksa balkondan filan aşağı düşmüş olmasın? Ahmet koş bir aşağı bak bakalım.
Ben koşayım bakayım gelin.
Telaştan asansörle inmeyi unuttu.
Evet, asansör burada değil mi?
Farkına varmamışım. Evet buradaymış. Çünkü kimse asansörle çıkmadı yukarı.
Herkes yürüyerek çıktı.
Garip. Oysa ben yukarı çıktığımda sanki ışığı söndü gibi geldi.
Anlayamadım.
Yok, önemli değil. Ayrıca Hüsrev Bey aşağı düşmüş falan olamaz.
Neden?
Canım, dairesi caddeye bakıyor. Düşse herhalde kalabalık falan olurdu. Şimdiye kadar muhakkak anlaşılırdı.
Doğru. Ya.
Cemil Bey. Hı. Yok, aşağıda bir şey görmedim. Alttaki markete de sordum.
He.
Garip bir durum olmamış.
Peki girerken ya da çıkarken Hüsrev Bey'i görmemiş mi?
Valla yakınlarda görmedim diyor. Ama öğleyin bir ara inip kolonya, jilet falan almış.
Cemil Bey, ne yapacağız? Neye karar verdiniz?
Vallahi Naciye Hanımcığım, gene de sabaha kadar bekleyelim. Bakarsınız çıkar gelir. Eğer gelmezse sabah polise haber veririz.
Siz bilirsiniz. Ama sinirlerim iyice bozuldu. Şimdi nasıl aşağı inip uyurum?
Korkmayın Naciye Hanım, kapınızı kilitleyip rahat rahat yatın. Ahmet evladım, sen de beni iyi dinle. Heh. Şimdi sen de Hüsrev Bey'in dairesinin anahtarı var.
Evet, var. Ha,
iyi. Şimdi sen yarın 9-9.30'da kapıyı çal. Açmazsa içeri girip bakarsın. Hala yoksa polise bildiririz.
Peki Cemil Bey, başla.
O zaman gidip yatmaktan başka yapacak bir şey yok. Hadi fazla üzerinde durmayın artık. Rahat rahat uyumaya bakın.
Ya, demesi kolay. Ben yalnız başıma o evde korkmadan nasıl yatarım?
Ben de tek başımayım Naciye Hanım. Ama korkmuyorum, görüyorsunuz. Hem korkulacak bir şey yok. Bakarsınız Hüseyin Bey yarın çıkar gelir.
Ne demezsiniz?
O zaman siz de bu gecelik benim daireme gelin. Ya da ben sizi.
İlahi Cemil Bey.
Aman Cemil, bir aşk olsun, şu durumda bile şaka yapabiliyorsunuz.
Neyse, hadi iyi geceler. Buyurun Naciye Hanım. Size katınıza kadar refakat edeyim.
Gidelim bari. Hadi Allah rahatlık versin.
Size de Naciye Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Hadi Vedat, inelim, oğlan uyanırsa korkar.
Demek kapıyı açtınız, gene yoktu.
Evet efendim. Cemil Bey artık haber verelim dedi. Ben de size telefon ettim.
Anahtar sende mi?
Evet. Buyurun.
Kaç numaraydı?
6, en üst kat.
Şu anahtarları alın.
Baş üstüne.
Şimdi konuşabileceğim birisi var mı? Apartman yöneticisi falan.
Yönetici Hüsrev Bey'di. Ama siz isterseniz Cemil Bey'le konuşun. Akşam beklememizi o söylemişti. Hem o da emekli polistir.
İyi. Kaç numarada bu Cemil Bey?
3. Buyurun ben göstereyim.
Peki. Evet, bu katta kim oturuyor?
1 numarada Naciye Hanım. Hı. Duldur. Tek başına yaşar. 2 numarada boş.
Boş mu?
Evet. 3-4 aydır kiralayan olmadı. Bizim Hüsrev Bey biraz aksidir. Pek öyle kimseye güvenemez. Kirayı da biraz fazla istedi.
Peki sahibi Hüsrev Bey mi?
Evet, bütün dairelerin sahibi odur. Apartmandaki herkes kiracısı.
Kaç daire var apartmanda?
6. Her katta 2. Giriş katında da dükkanlar var. Geldik burası. Cemil Bey. Hı. Beyefendi sizinle konuşmak istiyor.
Ben cinayet masasından komiser Fatih Atılgan.
Memnun oldum. Buyurun içeri geçin.
Birazdan efendim. Ben yukarı bir göz atmam gerekiyor da şunu söyleyecektim. Eğer Hüsrev Bey'in ortadan kaybolması ya da başka bir şey söz konusuysa apartmandakilerle konuşmam gerek. Sizi bunun için rahatsız ettim. Mümkünse herkese haber verin. Yarım saat sonra kendileriyle konuşmak istiyorum.
Tabii.
Teşekkür ederim. Nerede konuşalım? Yukarıda Hüsrev Bey'in dairesinde mi?
Yok. İsterseniz burada benim dairemde konuşalım. Hanımlar oraya girmekten çekiniyor olabilir. Hem ben çay da demlerim siz gelene kadar.
Ol, sağ ol.
Rica ederim.
Bir şey buldunuz mu?
Hayır komiserim.
Evet, görünüşe göre boğuşma falan olmamış. Ortalıkta bir dağınıklık da yok. Peki akşam buraya baktığınızda bir şeye dokundunuz mu?
Hayır efendim. Yalnız ışıklar yanıyordu, onları söndürdük. Hı hı. Işığı yanmayan bir tek arka oda vardı. Oraya da bakıp çıktık. Bir şeye dokunmadık beyim.
Komiserim, bir dakika banyoya gelir misiniz?
Evet.
Bakın.
Ya, küvet kan içinde. Buraya da bakmış mıydınız?
Evet. Çok garip. Küvet kan içinde. Baktığımda küvet tertemizdi.
Emin misin?
Evet, kesinlikle eminim. Onlar içerideydi. Bana banyoya bak dediler. Çok dikkatli baktım. Kan filan olsa muhakkak görürdüm.
Siz evi iyice arayın. Başka bir yerde kan lekesi var mı bakın. Ayrıca bütün apartmanın koridorlarına, merdivenlerine de bakın.
Başüstüne.
Başüstüne.
Bir de küvetteki kandan örnek alıp laboratuvara verin. şu Hüsrev Bey'in kan grubunu öğrenebilir miyiz?
Bilmem ki, cüzdanında olabilir ama.
Peki bu ceket kimin?
Bu ceket şeyin. Bu ceket Hüsrev Bey'in. Hay Allah. Hay Allah, nasıl da daha önce fark etmedim. Hep bu ceketi giyerdi.
Ya ver bakayım şunu bana. Bakalım cebinde bir şey var mı? Evet, kibrit, anahtar. Burada bir şey yok. Peki burada? Aa evet. Bu da ne? İşte cüzdan. Bu onun cüzdanı mı?
Evet onun. Bana para verirken görmüştüm.
Evet, içinde ne var bakalım? Kimlik, telefon numaraları, adresler, sağlık karnesi. Ha, bir dakika. Bunda olabilir. Bakalım. Evet, işte burada. Evet. B grubu RH pozitif. Çok iyi. Neyse, şimdi aşağı inelim.
Şey, ben de gelecek miyim komiserim?
Tabii geleceksin.
Evet, söylüyorum.
Evet, sizleri buraya apar topar çağırdığım için kusura bakmayın. Ama sanırım Hüsrev Bey öldürüldü.
Aman yarabbim.
Kusura bakmayın, bunu duymak çok kötü biliyorum. Ama yine de sizinle konuşmak zorundayım. Cemil Bey, isterseniz önce tanışmakla başlayalım ha?
Evet komiser bey oğlum. Ben Deniz'i tanıyorsunuz. Emekli polis Cemil Akpınar.
Evet.
Bir numarada oturan Naciye Hanım. Hı. Efendim, dört numaradaki komşularımız Neşe ve Vedat Güzeltepe. Beş numarada oturan Haluk ve Alev Taciroğlu. Evet. Altı numaradaysa Hüsrev Bey oturuyordu. Kapıcımız Ahmet'i tanıyorsunuz.
Evet. Evet, memnun oldum. Sizlerden o gece gördüğünüz, duyduğunuz her şeyi anlatmanızı istiyorum. Ayrıca Hüsrev Bey'le ilgili bildiklerinizi. Bir akrabası, tanıdığı var mıydı ya da bir düşmanı mesela. Haluk Bey, İsterseniz sizden başlayalım ha?
Tabii.
Hüsrev Bey'le aynı katta oturduğunuza göre bir şey olmuşsa en iyi siz duymuşsunuzdur.
Vallahi ben daha önce de Cemil Bey'e söylediğim gibi Hüsrev Bey'in sesine çok benzeyen bir çığlık duydum. Sonra kapıyı açtım. Koridorda bir şey yoktu. Alev de yanıma geldi. Az sonra da Vedat çıktı yukarı.
Başka bir ses falan duymadınız mı?
Yok, hayır.
Peki siz Alev Hanım, başka bir ses duydunuz mu?
Hayır. Bulaşığı bitirip yeni oturmuştum. Sadece çığlığı duydum.
Komiser Bey oğlum, kusura bakma, sözünü kestim. Ben bir alt katta oturuyorum ama hiçbir şey işitmedim. Yaşlılıktan herhalde. Neyse, bizim kattan Vedat Bey duyup yukarı çıkmış. En alttan da Naciye Hanım bir şeyler duymadığını söylemişti. Hı hı. Bunları işinizi kolaylaştırmak için söylüyorum. Bir de Ahmet'in duyduğunu söylediği bir ses var. Dolu bir çuvalın yere çarpması gibi bir şey. Biz de acaba Hüsrev Bey aşağı mı düştü demiştik.
Ne zaman duydun bu sesi?
Şey, yukarı çıkmadan 5 dakika falan önce sanırım.
Sesi duyduğunda neredeydin?
Altta, kapıcı dairesinde.
Peki sesin nereden geldiğini anlayabildin mi?
Apartmanın içinden gibi ama doğrusu tam olarak anlayamadım. Hatta önemsemedim bile.
Kapıcı dairesinde kimse yok muydu, karın falan?
Yok, bekarım ben.
Bekar ha? Garip.
Anlayamadım, neresi garip?
Önemli değil. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Hüsrev Bey'in bir tanıdığı var mıydı? Yani evine gelip giden birisi ya da arasının bozuk olduğu biri.
Şimdiye kadar onun kimseyi ağırladığını görmedim. Pek konuştuğu kimse de yoktu bildiğim kadarıyla. Tek başına yaşardı. Bir yakın olduğunu sanmıyorum. Burada oturalı neredeyse 4 sene oluyor. Gidip gelen kimseye rastlamadım.
Peki konuşurken kimseden söz etmez miydi?
Allah doğrusunu isterseniz biraz aksi biriydi. Kimseyle öyle uzun boylu sohbet etmezdi.
Şuna resmen keçi gibi desene.
Anlayamadım.
İşin doğrusu ters, aksi bir ihtiyardı. Alttaki dükkanlar onun olmadığı halde adamlarla yakıt parası ya da apartman giderleri yüzünden defalarca kavga etmiştir. Doğru. Sadece onlarla mı?
İşe bırak şimdi.
Ne var hayatım, ne var bunda çekinecek?
Canım, şimdi gereksiz şeyleri konuşmanın ne gereği var?
Canım, isterseniz gereksiz olup olmadığına ben karar vereyim ha?
Şey, aslında o kadar da önemli değil. Söylemek istediğim sadece dükkan sahipleriyle değil, hepimizle kavga etmiştir.
Neden peki?
Kira yüzünden. Çok açgözlü bir adamdı. Zamanı gelmeden kirayı arttırmamızı isterdi. Hele birkaç günde geciktirdi mi söylemediğini bırakmazdı. En son...
Hayatım yeter artık.
Vedat Bey lütfen. Evet Neşe Hanım.
Bakın, işin doğrusu şu. Ay başında kirayı 1-2 gün geciktirmiştik. Kontratımız da gelecek ay doluyordu. Çok ağır şeyler söyledi. Kirayı %50 arttıracağını, beğenmiyorsak çıkabileceğimizi filan söyledi. Ben de sinirlenip elimden gelse onu gebertebileceğimi söylemiştim. Ama ne bileyim, kızdığımız bir sürü kişiye böyle şeyler söyleriz biz. Bu çok normal bir şey. Yoksa insan her söylediği adamı öldürmüş olsa bugün herkes en azından birkaç kere katil olurdu. Yani diyeceğim,
Bunun ne önemi var? Basit bir tartışmaydı, hepsi bu.
Aslında şu anda burada bulunan herkesten şüphe etmek zorundayım.
O nasıl söz oğlum? Ne yani, şimdi Hüsrev Bey'i ben mi öldürmüş olacağım? Hem de bu halde.
Yanlış anladınız efendim, ben şüphe etmek zorundayım dedim. Henüz kimseyi suçladığım yok.
Ama hepimiz de şüphe altındayız değil mi?
Canım, bu kadar da üzerinde durmayın, bu basit bir kural. Cemil Bey de bilir değil mi Cemil Bey?
Evet evet, her zaman şüphe duyulan bir takım kişiler olur. Ama bu illa da katil onlardan biri anlamına gelmez. Bakarsınız çok farklı bir şeydir. Hem Hüsrev Bey'in öldürüldüğü de kesin değil.
Doğru, henüz ceset falan bulamadık. Sadece bir takım ipuçları var. Küvetteki kan lekeleri, Hüsrev Bey'in sesine benzettiğiniz çığlık. Neyse, şimdi şu küvetteki kan meselesine gelelim. Banyoya sen bakmıştın değil mi?
Evet efendim.
Ve bir şey görmedin.
Evet, eğer akşam orada kan lekesi olsa muhakkak görürdüm. Bu bir iki damla değil ki, bütün küvet kan içindeydi.
Evet, bu durumda ya siz baktıktan sonra birisi cesedi oraya getirdi ya da... Neyse, bunu sonraya bırakalım. Tabii ilk önce o kanın Hüsrev Bey'e ait olduğunu saptanması lazım. Şimdi dikkatinizi o duyduğunuz çığlığa çekmek istiyorum. Acaba o çığlık içeriden, yani apartmanın koridorundan mı geliyordu yoksa daireden mi? Ne dersiniz?
Vallahi bana göre apartmanın koridorundan geldi. İçeriden gelse bu kadar yankılanmazdı, öyle değil mi?
Evet evet, koridordan geliyordu bence.
Ben bir şey duymadım.
Sizce Vedat Bey?
Bana da koridordan gibi geldi.
Sesi duyduktan sonra kapıyı ilk açan sizdiniz değil mi Haluk Bey?
Evet.
Peki sesi duyduktan ne kadar sonra açtınız kapıyı?
Hemen açtım.
Yani yaklaşık 5-6 saniye sonra.
Hemen hemen.
O zaman eğer koridorda bir şey olmuş olsa ve biri kaçmaya çalışsa görürdünüz ya da en azından ayak seslerini duyardınız.
Evet.
O sırada ben de yukarı çıkıyordum. Birisi olsa rastlardım.
Tabii.
Evet, güzel. Şimdi ortada ceset falan bulamadığımıza göre bazı şeyleri birleştirmek istiyorum. Ahmet, bir çarpma sesinden söz etmiştin değil mi?
Evet, boş çuval gibi.
O ses sence yüksekten düşen birisinin betona çarpması olabilir mi?
Bilmem, olabilir.
O zaman bunu iyice düşünmenizi istiyorum. Yukarı çıktığınızda dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Özellikle asansörde. Cemil Bey?
Asansörde mi? Bilmem, olmadı galiba.
Peki sizin Naciye Hanım?
Benim mi? Hatırlamıyorum. Hem olsa da o heyecanla...
Bir dakika komiser bey oğlum. Bir şey hatırladım galiba.
Evet.
Yukarı çıktığımda asansörün ışığı sönmüştü.
Nasıl yani?
Akşam da dikkatimi çekmişti. Ben yukarı çıkar çıkmaz asansörün ışığı söndü. Ama asansör 4. kattaydı.
Evet, hatta Ahmet niye asansörle inmedi demiştik.
Doğru, çok garip.
Anlayamadım. Nedir garip olan?
O akşam da garip gelmişti ama fazla önemsemedim. Şimdi o akşam yukarı çıkanlardan kimse asansörü kullanmadı. Öyle değil mi?
Evet. Kimsenin asansörle çıktığını hatırlamıyorum ben.
Yukarıya da baktık, bizden başka kimse yoktu. Ama ben çıktığım an asansörün ışığı söndüğüne göre...
Yani?
Evet, asansör kullanılıp bir katta durduktan sonra ışığı galiba birkaç dakika yanık kalıyor. Ondan sonra da sönüyor. Demek ki birisi benden birkaç dakika önce asansörü kullandı. Ama asansör 4. katta olduğuna göre en azından kapısını açtı.
O zaman çığlık duyulduğu sıralarda birisi asansörün kapısını açmış.
Aman Allah'ım, yoksa adamcağız asansör boşluğuna mı düştü?
Evet, sanırım öyle. Ama bir dakika, bu nasıl olur?
Ne nasıl olur?
Siz geldiğinizde asansörün 4. katta olduğunu söylemiştiniz ama asansörle yukarı kimse çıkmamış. Demek ki asansör yukarıdaydı.
Hay Allah, doğru. Hüsrev Bey'in düşmesi için asansörün alt katta olması lazım.
Evet, yalnız bir dakika. Bu asansör 4. kattan daha yukarı çıkabiliyor mu?
Yani çatıya mı?
Evet.
Bakım için filan. Zemin katta kat hizasından 1,5-2 metre daha aşağıya, 4. katta da 1,5-2 metre daha yukarı çıkabiliyor. Ama bunun için yukarıdan, yani çatıdan kumanda edilmesi, çekilmesi filan lazım.
Bu daha kötü işte. Olayın kaza değil de cinayet olması ihtimalini arttırıyor.
Cinayet mi? Nasıl?
Eğer kaza olsaydı asansörün alt katta olması gerekirdi. Asansör yukarıda olduğuna göre demek ki birisi çatıdan kumanda ederek asansörü yukarı çekti. Hüsrev Bey düştükten sonra da tekrar 4. kata getirtti. Çünkü çığlığın duyulmasıyla Haluk Bey'in kapıyı açması arasında geçen kısa sürede ancak bu yapılabilir.
Ay, çok korkunç bir şey.
Ancak anlayamadığım bir şey var. Bildiğim kadarıyla asansörün kat aralarında kapısı açılmaz. Bu asansörde böyle bir sistem yok muydu?
Var. Asansör kata gelmeden kapı açılmaz.
Garip şey. Neyse, bu kapının kilitlenmesi nasıl bir sistem?
Şöyle bir sistem. Her katta kapının üstünde bir mandal vardır. Asansör kata gelince o mandalı itekleyip yuvasına sokar, Böylece kapı açılır.
Peki diyelim bu mandal yuvasına sıkıştırıldı. Asansör de çatıya çekildi ve Hüsrev Bey de bir ara aşağı inmek istedi.
Olamaz.
Korkarım böyle oldu. Şimdi yapılacak şey gidip asansör boşluğuna bakmak. Yalnız kötü bir görüntü olabilir. O yüzden özellikle hanımlar burada kalsın lütfen. Kapıyı açmak için sadece Ahmet gelsin yeter. Yalnız önce 4. kata çıkıp asansörün kapısına bir göz atmak istiyorum. Ahmet, çıkalım istersen ha?
Çıkalım komiserim.
Ha, bir dakika, ben de geleyim.
Evet, şimdi şu kapıyı kilitleyen mandal nerede?
İşte bakın, şurada kapının üstünde. Gördünüz mü?
Evet. Şimdi bu mandal içeri girmiş durumda ve kapı da açılıyor. Evet. Asansör buradan ayrılınca mandal boşlukta kalıp açılıyor ve kapıyı kilitliyor, değil mi?
Evet.
Bu kapıyla niye bu kadar ilgileniyorsunuz?
Ya bu işin planlı olduğundan emin olmak için. Bakın şu kapıyı kilitleyen mandala elinizi sürün. Sürün sürün. Bakın. Tam tahmin ettiğim gibi.
Allah Allah. Allah Allah. Üzeri yapış yapış. Ne demek bu?
Anlatayım anlatayım ama önce aşağı inelim ha. Galiba Hüsrev Bey kazara asansör boşluğuna düştü. Ancak birisi ona bu kazayı hazırlamıştı.
Aşağısı karanlıktır. İsterseniz ben bir fener alıp geleyim.
Ya gelirken varsa bant gibi bir şey de getir.
Tamam.
Evet, ne diyordum? Evet, bu bir kaza değil. Aslında asansör boşluğuna düşmüş olacağını, çarpma sesini duyduğunuzu söylediğinizde düşünmeye başladım. Ama ortada ceset bulunmadığına göre bir asansör kazası olması biraz garip gibi geldi. Siz de asansörün ışığının söndüğünü gördüğünüzü hatırlayınca ben de...
İşte komiserim, bant istemiştiniz, buyurun.
Ha, bantı ne yapacaksınız?
Katilin yaptığı şeyi. Asansör kapısını açık tutmak için. Evet, şimdi şu kapıyı kilitleyen mandalı bantla içeri yapıştıralım. Evet. Şimdi asansör buradan ayrılsa da kapı açık kalır. 4. katın mandalı üzerindeki yapışkanlığın sebebini anladınız mı şimdi?
Evet. Hay Allah. Bulacak şey değil.
Ahmet, sen şimdi asansörü 1. kata çıkar, kapısını açık bırak ya.
Tamam.
Bakalım zavallı Hüsrev Bey ne durumda? Evet, çıkıyor. Şimdi kapıyı açıp bakalım. Evet, aşağısı gerçekten de çok karanlıkmış. Şu el feneri nerede?
Ben de.
Evet. Bakalım. Vay canına.
Evet komiser bey oğlum, bir şey görüyor musunuz? Orada mı ceset?
Garip şey. Yok. Oysa burada olacağından adım gibi emindim.
Ne oldu?
Yok. Hay Allah, nasıl olur? Bir dakika. Şu da nedir? Şu feneri bir dakika tutar mısınız? Aşağı inip bakacağım.
Aman dikkat edin.
Zaten fazla derin değil. Evet. Verin şimdi feneri bakayım. Yanılmamışım, kan lekesi. Burada da bir sürü kan lekesi var. Şundan biraz örnek alayım. Bakalım bu Hüsrev Bey'in kan grubunu tutacak mı?
Elinizi verin, çıkmanıza yardım edeyim.
Evet oldu, teşekkür ederim. Ceset yok ama tahminim doğru çıktı. Görünüşe göre buraya düşmüş. Daha doğrusu düşürülmüş.
Garip, bu kadar ince planlı bir cinayeti apartmanı özellikle de asansörü iyi bilen birisi yapabilir ancak.
Ya, haklısınız, bence de öyle. Ya. Neyse, şimdi gitmem gerekiyor. Bir an önce laboratuvardan sonuçları almak istiyorum.
Şey komiserim, kapının üzerine yapıştırdığınız şu bantı sökeyim mi?
Sök tabii, unutmuşum. Birisi daha kazaya uğramasın.
Memur bey evladım. Komiser bey burada mı?
Evet efendim, o da sizi bekliyordu. 6 numarada, Makdül'ün dairesinde.
Peki, sağ ol.
Buyurun Cemil Bey. Biz de az önce geldik. Size baktım ama yoktunuz.
Dolaşmak için biraz parka çıkmıştım.
Evet, buyurun buyurun, girin. Size katili bulduğumuzu söyleyecektim.
Buldunuz mu?
Evet, şu anda içeride. Geçin kendiniz görün. İşte Hüsrev Bey'in katili.
Ahmet, sen ha?
Cemil Bey, yalvarırım. Yalvarırım, ben masumum. İnanın hiçbir suçum yok.
Boşuna inkar etme, her şey apaçık ortada. Götürün şunu.
Baş üstüne, hadi kalk.
Cemil Bey, Cemil abim, ne olursunuz inanın bana. Yemin ederim ben yapmadım. Yardım et Cemil abi.
Doğrusunu isterseniz baştan beri ondan şüpheleniyordum. Bugün bulduğumuz bir şey şüphelerimi doğruladı.
Ne buldunuz?
Önce şunu söyleyeyim. Asansör boşluğundaki kanla küvetteki kan aynı kişiye ait. Yani Hüseyin Bey'e.
Demek ki öyle.
Evet. İşte bunu haber vermek için geldiğimizde birden aklıma boş daireye bakmak geldi. Kapıcıda anahtar varmış. Hüseyin Bey kendisi yokken kiralamak için gelen olursa göstermesi için vermiş. Neyse, kapıyı açtığımızda bir baktım ortalık kan içinde. Girişten itibaren her yerde kan lekesi var. Örnek alıp laboratuvara gönderdik ama eminim bu da Hüseyin Bey'in kanı.
Böylece Ahmet'in yaptığına karar verdiniz.
Tabii. Dairenin anahtarı yalnızca onda vardı. Hem asansörün özelliklerini en iyi bilen o.
Ama kafamı kurcalayan bazı şeyler var. Bir kere çarpma sesini duyduğunu söyleyen Ahmet. Bunun üzerine siz Hüseyin Bey'in düşmüş olabileceğini düşünmüştünüz. Adam böyle bir şeyi niye yapsın? Kendisini ele verebilecek bir delili niye kendiliğinden açıklasın?
Bilemiyorum, aslında bunu düşünmedim, ne değil. Ama bekleyemezdim. Boş dairedeki kan lekelerini gördüğümüzü öğrendikten sonra artık bir saniye durmaz kaçardı. Hem bunun muhakkak bir psikolojik açıklaması vardır, heyecandan mesela. Bakın, suçlu psikolojisinde böyle şeyler var. Suçlu ne kadar güçlü olursa olsun sorguda ya da olayı anlatırken muhakkak bazı şeyleri ağzından kaçırır. Bilinçaltı vasıtasıyla bunları istemeden dışarı vurur.
Doğru, haklı olabilirsiniz. Ama Ahmet Hüsrev Bey'in cesedini o boş daireye sakladıktan sonra kimseye görünmeden nasıl çıkardı?
Bunu gece yaptı herhalde.
Peki boş dairedeki kan lekelerini niye temizlememiş olsun?
Canım, belki de fırsat bulamadı. Hem niye bu kadar üsteliyorsunuz? Yoksa yalvarışı mı sizi yumuşattı?
Hayır, hayır, kesinlikle. Ancak olay gecesi ben yukarı çıkarken o anahtar getirmek için aşağı iniyordu. Demek ki benden önce çıkmış yukarı. Siz de söylediniz. Hüseyin Bey'in asansör boşluğuna düşebilmesi için birisinin çatıda olup asansörü yukarı çıkarması gerekir. Haluk Bey'in kapıyı açışına kadar Ahmet nasıl asansörü tekrar dördüncü kata getirip aşağı iner, sonra da yukarı çıkabilir?
Peki bu işi tek başına yaptığını nereden biliyorsunuz? Belki de birisi çatıya çıkıp ona yardım etmiştir. Anladığım kadarıyla çatıya bakılmamış. Pekala birisi çatıya çıkmış, her şey bittikten sonra da gece yarısı kimseye görünmeden kaçmış olabilir.
Doğru. Haklı olabilirsiniz.
Böyle olduğundan eminim Cemil Bey. Ayrıca sorgulamada da açığa çıkacak her şey. Neyse, artık izninizle gitmek zorundayım. Şimdi iş suçunu itiraf edip cesedin yerini söylemesine kalıyor. Sanırım bu da fazla sürmez. Yardımlarınız için teşekkürler.
Aman rica ederim, ne yaptım ki? Benimki emekli bir polisin kendini oyalaması. Asıl ben sizi tebrik etmek istiyorum. Doğrusu katili bu kadar kısa sürede bulacağınızı tahmin etmiyordum. Affedersiniz evladım. Komiser Fatih Bey'i arıyordum.
Bakın şuradaki kapı.
Ah, sağ ol. İyi günler Fatih Bey oğlu.
Oo Cemil Bey, siz miydiniz? Buyurun buyurun. Ben de size uğramak istiyorum. Ah,
bana mı uğrayacaktınız? Bir şey mi oldu?
Evet evet. Geçin oturun şöyle rica ederim. Hem de çok önemli bir şey.
Sizi dinliyorum.
Yaklaşık bir haftadır şu sizin kapıcıyı sorguluyoruz ama bir yere varamadık. Adam kesinlikle yapmadım diyor. Bu durumda delilleri içeren bir rapor hazırlayıp mahkemeye gönderdikten başka yapacak bir şey kalmıyordu. Birden aklıma onunla ilgili biraz araştırma yapmak geldi. Bulduklarım sıradan şeylerdi, işte doğum yeri, okulu falan. Yalnız birden çok ilginç bir şeye rastladım. Ahmet bundan 10 sene kadar önce bir ruhi bunalım geçirmiş.
Herhalde bu yüzden katilin ne olduğunu düşünmüyorsun.
Tabii ki hayır. İlginç olan bunalımın sebebi. Ahmet'in babası 10 sene önce bir cinayete kurban gitmiş.
Cinayete mi?
Evet. Üstelik de çok garip bir şey yüzünden. İsterseniz şöyle anlatayım. Efraim Yağcıyan ismi size bir şey hatırlatıyor mu?
Efraim Yağcıyan. Yağcıyan. Durun bir dakika. Şey bu hani şu...
Evet şey evet. 10-11 sene önce Yağcıyan davası diye bilinen olayın baş kahramanı. Bu Yağcıyan'ın Ayvalık'ta zeytinyağı fabrikası vardı. Yağlara bilerek bazı maddeler katarak zehirlenmelere sebep olduğu için hakkında dava açılmıştı.
Evet hatırladım.
Yağcıyan'ın avukatları olayın bilerek değil de teknik bir hatadan olduğunu iddia ettiler. Savcının en önemli tanığı ise Yağcıyan'ın fabrikasında bekçi olarak çalışan Hüseyin Aydoğan diye birisiydi. Bu adam katkı maddelerinin bilerek karıştırıldığı yolunda tanıklık yapacaktı ama...
Ama birden öldürülüverdi. Evet. Gazetelerde okumuştum.
Doğru. Hatta adamı Yağcıyan'ın öldürttüğü yayıldı ortaya, ama katili borç yüzünden kavga edip öldürdüğünü söyledi. Olay da böylece kapatıldı. Öte yandan Yağcıyan davanın aleyhine geliştiğini anlayıp yurt dışına kaçtı. En son Ege'deki Yunan adalarından birinde öldüğü haberi geldiğinde iadesi için işlemler sürüyor.
Evet, bunları da biliyordum. Tamam.
İşin ilginç yanı da şu: Hüseyin Aydoğan, Ahmet'in babası.
Babası mı? Peki bunun...
Evet, bunun cinayetle ne ilgisi var değil mi? Ben de bunu düşündüm ve birden kafamda bir şimşek çaktı. Sizin Hüsrev Bey'i, daha doğrusu tam adıyla Hüsrev Gülersoy'u araştırdım. Bulduklarım çok şaşırtıcıydı. Hüsrev Bey'in tanımına uyan, yani boyu, posu, nüfus kaydı falan, Hüsrev Bey diye birisi yok. Ancak nüfus kaydı aynı olan Hüsrev Güler diye biri 4-5 yıl önce bir demir yolunda ölü bulunmuş. Kimliği sonradan tespit edilmiş. Üzerinden kimlik çıkmamış.
Yoksa...
Evet, bence Hüsrev Gülersoy diye biri yok. O aslında Efraim Yağcıyan.
Bundan emin olmamız gerek ama.
Şu Hüsrev Bey'in cesedini bulmadan emin olamayız. Ama Ahmet hala cesedin yerini, daha doğrusu cinayeti işlediğini kabul etmiyor. Biz de bütün aramalara rağmen bir şey bulamadık.
Peki bu Yağcıyan olayından Ahmet'e söz ettiniz mi?
Henüz değil. Bunu akşam öğrendim. Bütün gece Yağcıyan davasının dosyalarını inceledim. Birazdan gidip söyleyecektim, artık inkar edemez. İsterseniz birlikte gidelim. Altta sorgu odasında.
Hadi buyurun.
Cemil abim, ne olur yardım edin bana. Bir haftadır buradayım. Ben yapmadım diyorum.
Delikanlı, otur yerine.
Siz çıkın.
Baş üstüne.
Demek hala yapmadığını söylüyorsun. Yeter artık. Bak sen de yoruldun, biz de.
Evet. Evet, yoruldum. Gücüm kalmadı. Ne dememi istiyorsunuz? İşlemediğim bir cinayeti üzerime mi alayım? Buysa istediğiniz, evet. Evet, kabul ediyorum.
Cesedin yerini söyle o zaman.
Bilmiyorum komiser bey. Kaç kere söyledim, bilmiyorum.
Allah'a bravo doğrusu. Bu kadar dirençli olacağını tahmin etmiyordum. Neyse, istersen başka şeylerden bahsedelim. Şu Yağcıyan davası mesela.
Yağcıyan mı? Ne demek bu, anlamadım.
Bence anlıyorsun. Hani şu Efraim Yağcıyan, aleyhinde tanıklık eden işçisini öldürttüğü söylenen yağ fabrikatörü.
Bana niye anlatıyorsunuz bunu? Benimle ne ilgisi var?
Yapma Ahmet. Bak suratındaki ifade nasıl değişti. Bal gibi anladın ne demek istediğimi. Hüsrev Bey'in aslında Efraim Yağcıyan olduğunu biliyordun değil mi?
Şey...
Evet, seni dinliyoruz.
Peki. Evet, biliyordum.
Güzel. Nihayet bir yerlere varabildik.
Ne yani? Bu katilin ben olduğumu mu gösterir?
Her şey açık. Kabul et artık. Bizi fazla uğraştırma ha. Ortada cinayet için bir sebep de var.
Hayır, hayır komiser, ben öldürmedim. Tamam, onun kim olduğunu biliyordum. Biliyordum ama yemin ederim ben öldürmedim.
Bak Ahmet, artık inkar etmenin anlamı yok. Ortada cinayeti azmettirici sebepler var. Adam zaten kanun kaçağıymış. Bütün bunlar senin için hafifletici sebepler. Kabul edersen işin daha da kolaylaşır. Ha?
Bakın, ondan nefret ediyordum. Hatta ilk sıralar öldürmeyi bile düşündüm. Ama sonradan vazgeçtim. İnanın ben yapmadım.
Niye vazgeçtin sonradan?
Bakın şöyle anlatayım. Babam öldürülünce deliye dönmüştüm. Hele katili yalan söyleyip onu borç yüzünden öldürdüğünü söyleyince dünya başıma yıkıldı. Bütün bunlara sebep olan o Efraim denilen adamı bulup gebertmek istedim.
Ama adam yurt dışına kaçmıştı.
Evet. Onu eğer o zamanlar görmüş olsaydım öldürürdüm. Kaçınca iyice mahvoldum. Hatta bir ara akıl hastanesinde tedavi bile gördüm. Sonra iyileşince kinim de azaldı. Bir süre sonra da olay unutuldu.
Efraim Yağcıyan'ın Bilgiler Adası'nda olduğunu yazıyor. İadesi için işlemlerin sürdüğünü yazıyor. Efraim Bilgiler İstanbul'da öldüğünü yazıyor.
Böylece olay kapandı. Ta ki bundan 3 yıl öncesine kadar, 3 yıl önce memleketteyken akrabaların birinden Efraim'in sağ olduğunu, takma bir isimle İstanbul'da yaşadığını öğrenene kadar. Bunun üzerine ne yapıp edip onu bulmaya karar verdim. Bir yıllık bir araştırmadan sonra nihayet izini buldum. Elindeki parayla o apartmanı almış. Kendi halinde, herkesten gizli, rahat bir hayat sürüyordu. Ama o zaman da niyetim onu öldürmek değildi.
Neydi peki?
Onun kim olduğunu açıklayacağımı söyledim. Adalet önünde hesap vermesini istiyordum.
Evet.
Bana engel oldu. Yalvardı, para teklif etti. Yaptıklarından pişman olduğunu, babamı öldürtmek istemediğini, buna sonuna kadar karşı çıktığını ve hala onu öldürtmek için kimin adam tuttuğunu bilmediğini söyledi.
Ha, sen de ona inandın.
Başta inanmadım ama sonradan ikna etti. Geçmişte herkesin hatası olabilir, ölen bir daha geri gelmez ama hayat devam etmek zorunda filan dedi. Çok para verdi. apartmana kapıcı olarak aldı. Belli zamanlarda yine bir sürü para vermeye devam etti.
Sonra?
Sonrası giderek yaptığımdan utanmaya başladım. Suçluluk duygusuna kapıldım. Bir kanun kaçağını, üstelik babamın ölümüne sebep olmuş bir adamı koruyordum. Hem de para karşılığında. Bu düşünce giderek çok ağır gelmeye başladı. Nihayet bir gün bendeki ağırlığın sebebini sorunca daha fazla dayanamayacağımı söyledim.
O ne dedi bu duruma?
Ne desin, bildik şeyler. Yok sinirlerim bozulmuşmuş, İyi düşünürsem anlarmışım. Belki de bir tatile ihtiyacım varmış. Nereye istersem gidebileceğimi, parayı düşünmememi söyledi. Ama ben kararlıydım, kabul etmedim.
Fatih Bey oğlum, müsaadenizle bir şey de ben sorayım. Ahmet evladım, peki bu ne kadar önceydi? Yani çığlığı duyduğumuz geceden ne kadar önce?
Ne kadar önce mi? Cemil Bey, vallahi 3 ya da 4 gün önce herhalde.
Ne, o bir şey mi var?
Yok. Aklıma bir şey geldi de, önemli değil ama. Siz devam edin, buyurun.
Hepsi bu işte. Onu tanıyor olduğum doğru. Hüsrev Bey değil, Efraim'dir o. Diyeceğim, aramızdaki ilişki bu. Bu ama onu ben öldürmedim.
Ha, gene de öldürmediğini söylüyorsun ha?
Evet. Gene inanmadınız değil mi?
Ya inanmamam için bir sürü sebep var. O anahtarı sadece sende olan boş dairedeki kan lekeleri mesela. Sonra asansörün özelliklerini çok iyi bilmen. Hem madem böyle bir hikayen vardı, niye daha önce kendiliğinden anlatmadın? Bizim öğrenmemizi bekledin.
Korktum. Korktum komiser bey. Bu öğrenilirse şüpheleriniz iyice artacaktı.
Doğru. Artık cinayet sebebini de biliyorum. Bana bak. Sabrım taşıyor. Şimdi gidiyorum. İyi düşün, karar ver. Anlatacağın şeyler varsa anlat. Sen bu işi birisiyle beraber yaptın. O kimdi? Cesedin ne yaptınız? Bak bana bak. Bütün bunları öğrenmek için daha sonra geleceğim. Ve artık masal dinlemek istemiyorum. Cemil Bey, buyurun çıkalım isterseniz.
Tabii, çıkalım. Evet. Şimdi ne yapacaksınız?
Suçunu itiraf ederse eder. Etmezse delilleri ve bir de şu Yağcıyan olayını anlatan bir rapor hazırlayıp mahkemeye sevk edeceğim.
Fatih Bey oğlum, işiniz var
mı? Yok. Öğle tatiline çıkacaktım. Niye sordunuz?
Güzel. Parkta biraz gezinip biraz da sohbet etmeye ne dersiniz?
Bir şey mi var?
Ya kesin değil ama siz gelin bir konuşalım. Hadi.
Olur tabii, buyurun.
Hava ne kadar güzel. Çok huzur verici bir yer burası.
Sanırım bunları söylemek için çağırmadınız beni buraya.
Aha, tabii ki hayır. Konuya girmeden şu güzelliklere dikkatinizi çekmek istedim. Biliyorum bunlar size pek çekici gelmiyor. Ben de geçtiğimde böyle şeylerle pek ilgilenmezdim. Ama insan yaşlanıp da yapacak pek bir işi kalmayınca böyle tabiatla filan ilgilenmeye başlıyor. Biliyor musunuz? Zihnimin pas tutmasını önlemek için her sabah bu parka gelip zamanında çözdüğüm cinayetleri sanki dedektif romanı okuyormuş gibi kafamda yeniden gözden geçiriyorum. Bunun sayesinde ihtiyarlığa has unutkanlıklardan, bunama belirtilerinden kurtarıyorum kendimi. Zihnim boş kalıp tembelliğe alışmıyor.
İsterseniz şöyle oturalım ha.
Merakımı bağışlayın. Yaşınızı soracağım.
28.
28 ha. Ben de 60 yaşındayım. Demek ki sizin 2 katınızdan biraz fazla. Ben polisliğe başladığımda aşağı yukarı sizin yaşınızdaydım. Herhalde siz bana göre biraz daha erken başladınız.
Evet, ben 6 sene önce başlamıştım.
Akademide okudunuz değil mi?
4 sene.
Çok güzel. Ben başladığımda pek öyle akademi falan yoktu. Ya da vardı da biz bilmiyorduk. Her neyse, size nasıl polis olduğumu anlatayım. Efendim, bizim rahmetli peder ve bilhassa valide hanım beni çok nazlı büyütmüş. Gençlik yıllarım müthiş bir tembellik içinde geçti. İnanın şuradan şuraya bile gitmeye üşenirdim. Bütün yaptığım iş yattığım yerde roman, özellikle de dedektif romanları okumaktı. Tek merakım onlardı. Hatta meraktan da öte bir hastalık. Derken evlenme çağım geldi. Annem babam evlendirmeden önce bunu bir işe koyalım diye düşünüp bana ne iş yapmak istersin dediler. Ben de bütün yaptığım iş dedektif romanı okumak ya, dedektif olma hayalleriyle polis olmak istediğimi söyleyiverdim. Bizimkiler buna bayağı şaşırdılar.
Polislik onlara göre riskli bir meslekti tabii. Önce beni vazgeçirmeye çalıştılar. Ama ben inat edince kabul etmeye mecbur kaldılar. Neyse, bir vesileyle polis olduktan sonra bizimkiler beni tehlikeden korumak düşüncesiyle araya tanıdıkları sokarak benim bir büro kısmında görev almamı sağladılar.
Öyleyse sadece evrak tanzim etme, gelen giden yazıyı kontrol etme görevini üstlendiniz.
Evet, evet ama bu işler kafamdaki dedektif hayallerine hiç uymadığı için bir süre sonra bana sıkıcı gelmeye başladı. Dedektif fikrini bürodaki amirlerime açtığımda beni gülerek karşılıyorlardı. Her neyse, bir gün efendim tesadüfen bürodaki cinayet masası dedektiflerinin uzun süreden beri uğraşıp da böyle bir türlü içinden çıkamadıkları bir olayla karşılaştım. Okuduğum dedektif romanlarından edindiğim beceriyle olayı kısa sürede çözdüm. Diğerleri bu işe çok şaşırdılar. Ama ondan sonra da cinayet masasında dedektif olarak çalışmaya başladım.
Gerçekten çok ilginç.
Neyse, bunları size niye anlattım biliyor musunuz?
Doğrusu ben de bunu merak etmeye başlamıştım.
Haklısınız. Biraz çok konuştum galiba. Evet, bunu şunun için anlattım. Bu olayda hala bizim Ahmet'in katil olduğu konusunda şüpheliyim.
Ama nasıl olur? Hikayesini kendiniz de duydunuz.
Biliyorum, biliyorum, biliyorum ama inanın bana şüphelerim tamamen yersiz değil.
Anlayamadım, nasıl yani?
Şey, elimde ufak tefek bazı ipuçları var.
İpuçları mı? Peki neler bunlar?
Yok yok yok, yanlış anlamayın. Şimdiden anlatıp karışıklık yaratmak istemiyorum. Yalnız sizden istediğim bana birkaç gün daha verin. Ben kendimce bir takım araştırmalar yapacağım. Eğer bir şey bulursam size bildiririm.
Ama neler olduğunu bana anlasanız ben de ona
göre... Hayır komiser bey oğlum, hayır. Dediğim gibi benimki şimdilik bir şüpheden ibaret. Yalnız bana güven.
Vallahi aslında bana göre her şey açık ama... Yine de siz bilirsiniz. Ahmet'i birkaç gün daha mahkemeye sevk etmeyeceğim.
Peki. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım dönelim isterseniz. He?
Peki Cemil Bey, nasıl isterseniz.
Bir dakika hemşire hanım.
Buyurun.
Şey, sizin gibi genç bir hemşire benim gibi bir ihtiyarın sorularından çekinmez herhalde. He?
Anlayamadım. Ama yine de sorunuza bağlı bu.
Çok basit, çekinecek hiçbir şey yok. İnanın bana, bir şeyler söylediğiniz için başınız ağrımayacak.
Bakın, iyice meraklandım. Ama öğrenmek istediğinizin ne olduğunu bilmeden cevap verip veremeyeceğimi söyleyemem.
Bakın, bir arkadaşım vardı. Oo, buyurun Fatih Bey oğlum. Geciktiniz biraz.
İşim vardı da biraz. Doğrusu çok meraklandım. Telefonda çok önemli olduğunu söylemiştiniz.
Peki, geçin, girin şöyle.
Ne olduğunu söylemeyecek misiniz?
Söyleyeceğim tabii. Önce içeri girin bakalım. Kapıyı kapatıver. Verin sana.
Oo, başka konuklar da var mı?
Hoş geldiniz.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Hoş geldiniz komiser bey. Cemil Bey bizlere de önemli bir şey söyleyeceğim diye topladı buraya.
Ay, merakten çatladık. Hala ne olduğunu söylemediniz.
Sabredin Naciye Hanımcığım, birazdan anlatacağım.
Ama geleli yarım saat oldu. Hem komiser bey de geldiğine göre.
Evet, önce isterseniz şundan başlayalım. Şimdi buradaki herkes o çığlığı duyduğumuz gece apartmandaydı. Bir kişi eksik, o da katil olduğu gerekçesiyle polis gözetiminde tutuluyor.
Gerekçesiyle mi?
İzah edeceğim, bir saniye. Evet, gerekçesiyle diyorum çünkü katil Ahmet değil. Artık bundan kesinlikle eminim.
Emin misiniz ama nasıl?
Evet eminim. Birazdan siz de anlayacaksınız. Efendim, bu da benim tabiatım herhalde. Olayın düğümünün çözülmesini o çok hayran olduğum dedektif romanlarının final sahnelerine benzetmek istedim. Bu yüzden sizlerin de rol aldığı bir final hazırladım.
Cemil Bey, bu bir oyun mu yoksa?
Yanlış anlamayın. Aslında oyuna benzediği doğru. Böyle olmasını biraz da ben istedim. Ama Hüsrev Bey'in asıl katilini ortaya çıkaracağıma inanın.
Ama nasıl? Yoksa katil şu anda odadakilerden biri?
Hayır efendim, o ancak üçüncü sınıf romanların finalidir. Rica ederim. Benim hazırladığım tamamen birinci sınıf bir final. İsterseniz katilin kim olduğunu, daha doğrusu Ahmet olmadığını nasıl anladığımı daha sonraya bırakalım, ha? Çünkü asıl katil birazdan burada olacak.
Ne? Buraya mı gelecek?
Evet, evet. Onunla randevulaştık. Neredeyse gelir.
O yüzden onu ürkütmemek için siz şu yandaki odaya geçin bakalım. Oradan konuşmalarımızı dinlersiniz. Tabii zamanı gelince komiser bey oğlum, önce siz ortaya çıkacaksınız.
Hiçbir şey anlayamıyorum.
Meraklanmayın, şimdi anlayacaksınız. Ama önce şu yan odaya geçin lütfen. Evet evet hadi hadi, hadi hemen geçin ama. Neredeyse geliyor çünkü, hadi bakalım. Hadi. Kapıyı aralık bırakıyorum. Konuştuklarımızı rahatça duyabilirsiniz. Şu ışığı da söndürelim. Evet, artık katili bekleyebiliriz.
Cemil Bey, heh, adam size bir şey yapmasın.
Yok, bir şey yapamaz. Hem siz de buradasınız ya. Hah, geldi. Sakın sesinizi çıkartmayın.
Al, buyurun.
Buyurun, şöyle oturun.
Fazla vaktim yok. Ne istiyorsanız çabuk söyleyin.
Niye bu kadar acele ediyorsunuz? Bir iki kelime konuşalım değil mi? Hem tanınmaktan korkuyorsanız, inanın bu gözlük ve şapkayla ben bile zor tanıdım sizi.
Nasıl anladınız ben olduğunu?
Doğrusu sizi tebrik etmem gerek. Mükemmel bir plan. Sizin olduğunuzu anlamam inanın çok zor oldu. Hatta tesadüfen aklımda kalan bir ayrıntı sayesinde. Ve tabii boş dairedeki kan lekeleri.
Boş daire mi?
Daha doğrusu küvetteki kan lekeleri. Boş dairedeki kan lekeleri ise çok garibime gitti. Bunlardan birisinin fazla olması gerekiyordu. Yoksa katil cesedi niye bir yerden başka bir yere taşımış olsun? Düşününce küvetteki kanın fazla olduğuna karar verdim. Çünkü eğer katil cesedi asansör boşluğundan çıkardıysa, yakalanma tehlikesini göze alıp tekrar dördüncü kata taşımazdı. Böylece küvetteki kan lekelerinin istenmeden bırakılmış olabileceği aklıma geldi.
Bravo ya. Çok akıllısınız. Ama şimdi bunları bırakalım. Ne istiyorsunuz onu söyleyin.
Canım, onu mektupta belirtmiştim.
Ne kadar peki?
Yapmayın Allah aşkına, para istediğimi de nereden çıkarıyorsunuz?
Ya ne istiyorsunuz? Anlaşıldı, çok fazla şey isteyeceksiniz. Kusura bakmayın, mektubunuzu alınca anlaşabileceğimizi sanmıştım. Demek ki yanılmışım. Bildikleriniz bir şeye yaramayacak.
Durun durun durun, ne yapıyorsunuz, delirdiniz mi? İndirin o silahı.
Delilik mi? Asıl sizi sağ bırakmak delilik olur. Bu kadar çok şey bildiğinize göre.
Korkarım bunu yapamayacaksınız. At silahı elinden, at dedim. Çabuk, bak şöyle. Çekil oradan, geç, geç şöyle. Evet. Evet, şu silahı da alalım. Evet.
Ah, aman yarabbi, ödüm patladı.
Dön bakalım da kim olduğunu görelim.
Olamaz.
Aman yarabbi, hala inanamıyorum. Ölüp de tekrar dirildi mi ne?
İnanın Naciye Hanım, ölüm ölü değil. Sapasağlam karşınızda. İşte Hüsrev Bey'in katili kendisi.
Ama şimdi Hüsrev Bey ölmemişse ölen kim peki?
Hiç kimse, ölen filan yok.
Peki o kan lekeleri, sonra duyduğumuz çığlık?
Bunların hepsi şeytani bir planın parçaları. Aslında ortada gene bir ölü var. Ölen Hüsrev Bey.
Hüsrev Bey mi?
Hüsrev Bey mi?
Evet, Efraim Yağcıyan Hüsrev Bey'i öldürdü.
Aman.
Böylece Efraim Yağcıyan'dan da kurtulacaktı. Daha önce de yaptığı gibi. Değil mi Hüsrev Bey? Hay Allah, dilim alışmış. Efraim demeliydim tabii.
Neler olduğunu hala kimse anlatmayacak.
Sanırım ben anlıyorum. Hüsrev Bey kendisini ele vereceğinden korktuğu Ahmet'ten kurtulmak için kendini öldürülmüş gibi gösterdi. Arkada bıraktığı delillerden ve tabii Ahmet'in geçmişiyle kendi geçmişi arasında kurulacak bağlantıdan suç Ahmet'in üstüne yıkılacaktı. Böylece hem Ahmet'ten kurtulmuş olacak, hem kendisi de aranan bir suçlu olan Efraim Yağcıyan ortadan kalkmış olacaktı. Her şey buna göre planlanmıştı.
Tamamen öyle. Dahiyane bir plan. Hatta öyle ustalıkla hazırlanmış ki başta Ahmet'ten bile şüphelenmek çok zor olacaktı. Her şey buna göre hazırlandı. Ama hesapta olmayan bir şey oldu.
Doğrusu ben de bunu merak ediyordum. Peki nasıl böyle bir şüphe duydunuz?
Efendim, aslında başta tamamen bir içgüdüydü. Bilemiyorum ama Ahmet'in katil olacağına bir türlü inanmak istemiyordum. Sonra bir ayrıntı hatırlayınca bunun bir oyun olabileceğini düşünmeye başladım.
Ayrıntı mı? O
evet.
Ne?
Hem size daha önce söylemiştim. Ahmet katil olsa Hüsrev Bey'in düştüğünü açıklayan o ipucunu vermezdi. Neyse, birden onun çığlığı duyduğumuz gece söylediği bir şey aklıma geldi. Bilmem diğerleri de hatırlıyor mu? Hani Hüsrev Bey'in aşağı düşmüş olabileceğini düşünüp Ahmet'i bakması için aşağı yollamıştık. O da geldiğinde bir şey görmediğini söylemişti, hatırladınız mı?
Evet, ama bunun neresinde bir gariplik var?
Evet evet, Ahmet Bey bir şey daha söyledi. Altımızdaki marketin sahibi Hüsrev Bey'i öğle saatlerinde görmüş, jilet kolonya filan almış demişti.
Doğru hatırladım, böyle bir şey söyledi.
İşte bunun üzerine cinayetin başka türlü bir şey olabileceğini düşündüm. Ve inanır mısınız? Ertesi sabah kalkıp çöpler toplanmadan apartmanın çöp kutusunu didik didik ettim. Nihayet şüphemi doğrulayacak bazı şeyler buldum. Bir torbanın içinde jilet, kanlı pamuk parçaları ve tabii bir de içinde bir sürü ıvır zıvır olan bir çuval.
Çuval mı?
Evet. Aslında Ahmet'in bir çuvalın yere çarpmasına benzettiği ses gerçekten bir çuval sesiydi. Sanırım Hüsrev Bey çuvalı apartman boşluğundan yukarı çıkamayanların göremeyeceği bir yere attı. Oradan da çöp kutusuna. İşte böylece bu işi Hüsrev Bey'in düzenlemiş olabileceğini düşünmeye başladım.
Peki niye bana anlatmadınız bunu?
Efendim, emin olmak istedim. Henüz bu sadece bir varsayımdı. Neyse. Bunu da anlayamadığım şey Hüsrev Bey'in bunu hazırlama sebebiydi. Niye böyle bir şey yapmış olabilirdi? Derken Fatih Bey oğlum, siz o geçmişteki Yağcıyan olayını anlattınız hani bana. Hı. Siz kendi hesabınıza bu olaya Ahmet'in cinayet işleme sebebi olarak bakarken, bense tam tersini düşünüp Hüsrev Bey'in bu işi tezgahlama sebebini buldum. Ahmet de söylemişti, ona ele vereceğinden korkuyordu. Bu bulduklarımla Hüsrev Bey'in banyosundaki kan lekelerini birleştirince olayın biçimi de ortaya çıktı.
Nasıl yani?
Hani banyo küvetinde kan lekelerinin fazla olduğunu, istenmeden bırakıldığını söylemiştim ya.
Evet.
Heh, işte Hüsrev Bey planını kurdu. Bunu uygulamak için de ona kendi kanı gerekiyordu. Böylece markete gidip jilet ve kolonya aldı. Kendince uygun bir yerini kesip gerekli kanı topladı. Sonra da bunları asansör boşluğuna, o boş daireye sanki oralarda yaralı birisi bulunmuş gibi serpiştirdi. Evet, uzatmayayım. Asansörün kapısını kilitleyen mandala bir bant yapıştırıp söktü. Çuvalı aşağı atar atmaz asansörün kapısını açıp bir çığlık atarak dairesine kaçtı. Sonrasını biliyorsunuz işte.
Ama Cemil Bey, o akşam dairesine bakmıştık, orada yoktu.
Haklısınız, bunu da düşündüm. Herhalde içeride bir yere saklanmıştı. Zannedersem o ışığı yanmayan odadaki dolabın içindeydi. Çünkü bir tek oraya bakmadık. Ne dersiniz, doğru mu?
Evet.
Güzel. Efendim, gelelim bundan sonrasına. Hüsrev Bey her şeyi ayarlamasına rağmen bir şey ters gitti. Cerrahlık hakkında fazla bilgisi olmadığı için yanlış bir yerini oldukça da derinden kesmişti. Kan bir türlü durmuyordu. Her şey bittikten sonra gece banyoda kanı durdurmak için epey bir uğraşmış olmalı. Ama o kadar kan kaybettikten sonra giderek gücünü yitirdi. Hatta öyle ki küvetteki kan lekelerini bile doğru dürüst temizleyemedi.
Cemil Bey, doğrusu olağanüstü. Peki ama Hüsrev Bey'i nasıl buldunuz? Yani buraya gelmesini nasıl sağladınız?
Orası biraz kumar oynayarak oldu. Şöyle düşündüm. Kan kaybediyor olsam ama durumumun da belli olmasını istemesem ne yapardım? Nerede tedavi olurdum?
Evet.
Herhalde bu işleri yapan özel bir kliniğe giderdim dedim. Bunun üzerine meseleyi doktor olan bir dostuma açtım. Böyle kliniklerin olup olmadığını sordum. O da bana 3 klinik adı verdi. Böylece sırayla şansımı denemeye başladım. Gittiğim kliniklerde işte size şöyle şöyle kan kaybından gelen şu yaşlarda şu ölçülerde birisi var mı diye soruşturmaya başladım. Pek bir şey söylemeye yanaşmıyorlardı ama ben ısrar edip o kişinin yakın dostum olduğunu, uzun süredir bir bunalım içinde bulunduğunu, bu yüzden intihar etmeyi denediğini, eğer kendisini bulup yardımcı olmazsam bunun muhakkak tekrar deneyeceğini ve eğer böyle bir şey olursa bunun sorumlusunun biraz da kendileri olacağını filan söyledim. Bunun üzerine nihayet gittiğim 3. klinikte böyle birisini tedavi ettiklerini söylediler. Ama hastaneden ayrılmış ve adres de bırakmamış. Ne yapacağımı düşünürken hemşirenin birisi birkaç gün içinde gene kontrola geleceğini söyledi.
Lanet olsun.
Şansım bayağı iyi gidiyordu. Böylece 2 gün kliniğin kapısında sabahtan gece yarısına kadar nöbet tuttum. Ve 2. gün hava karardıktan sonra bizim Hüsrev Bey kliniğe geldi. İşini bitirip çıktıktan sonra fark ettirmeden onu istedim. Kaldığı yeri buldum. Artık geriye yaptıklarından haberli olduğumu bildiren bir not göndermekten başka yapacak bir şey kalmıyordu. Notu gönderip bugün için randevu verdim. Ve gördüğünüz gibi de randevusuna geldi.
Doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum.
Aman canım, bir şey söylemenize gerek yok.
Başta size kulak asmadığım için kendimi suçlu hissediyorum.
Bırakın Allah aşkına. Belki de sizin yerinizde ben olsaydım aynı sizin yaptığınızı yapardım. Olayı benim çözmem bana göre tamamen şans. Bir takım varsayımlarımın doğru çıkması. Böyle olmayabilir de.
Neyse. Bunu daha sonra konuşalım isterseniz. Benim şimdi Hüsrev Bey'i, daha doğrusu Efraim Yağcıyan'ı götürmem gerek. Evet. Buyurun gidelim.
Ah, sizi geçireyim.
Böylece bu da hallolur.
Artık zavallı Ahmet'i de serbest bırakırlar herhalde.
Vallahi bilemiyorum. Efraim Yağcıhan'ın yaşadığını bildiği halde söylemediğinden dolayı bir soruşturmaya uğrayabilir.
Aa, çok yazık, yine de kurtulamıyor öyle.
Aa,
mi?
Bunun çok önemli olacağını zannetmem. Zaten bir sürü hafifletici sebep var.
Siz onu bırakın da Cemil Bey. Heh. Aşk olsun vallahi. Bunca zamandır sizi tanıyamamışız. Meğerse bir dahiyle beraber yaşıyormuşuz da haberimiz yok.
Yapmayın Allah aşkına. Sonra şımarıp hakikaten inanacağım.
İnanın, inanın.
Doğru vallahi Cemil Bey. İnanın, bunca zamandır ilk defa yaşlılıktan, yaşlı olmaktan kıvanç duydum. O tecrübe de bir başka oluyor.
Vallahi Naci Hanımcığım, size şunu söyleyeyim mi? Aslında kendimi hiç yaşlı görmüyorum. Hem siz de pek yaşlı sayılmazsınız canım. Bence ikimiz de olsak olsak gençlik çağını biraz geride bırakmışız.
Aman Cemil Bey, siz de şaka yapmadan duramazsınız. Biraz daha gayret etseniz genç olduğumuzu bile söyleyeceksiniz.
İlahi.
Podcast dinle.